Ayrım 18.
Bağırma diyerek iki eliyle Kemal'in yakasına yapıştı Timothy. Güçlü elleriyle genç adamı yukarıya doğru kaldırdı. Böyle bir davranış beklemeyen Kemal hazırlıksız yakalanmıştı. Hazırlıksız yakalanan yalnızca o değildi. Herkes, hatta Elif bile acısını unutmuş Timothy'ye bakıyordu. Arkadaşlarının baktığını fark eden Timothy, elini ateşe sürmüş gibi Kemal'in yakasını bıraktı. ''Çok özür dilerim.'' diye mırıldandı. ''Bir an kendimi kaybettim.'' ''Elif'i hastaneye götürmek zorunda olmasam ben sana gösterirdim.'' dedi Kemal öfkeyle. ''Özür dilerim.'' diye yineledi Timothy. İstemeyerek oldu. Timothy'nin tavrı Esra'yı da şaşırtmıştı. O her davranışı ölçülü adama ne olmuştu böyle? Neyse, şimdi bunu düşünecek zaman değildi. Kızı bir an önce hastaneye ulaştırmak gerekiyordu. Elif'le birlikte cipe yönelen Kemal'e yaklaştı. ''Ben de sizinle geliyorum. Tek başına altından kalkamazsın.'' Kemal'in buna itirazı yoktu. Cipe ilerlerken Timothy Esra'ya yaklaştı. ''Amerikan hastanesine götürün.'' dedi utangaç bir sesle. ''Başhekim David tanıdığımdır. Benim adımı verin, size yardımcı olur.'' Pişman olduğu her halinden belliydi. Bir an kendini kaybetmişti herhalde. Esra minnettarlıkla dokundu Timothy'nin eline. ''Sağ ol.'' Önce Elif'i soktular cipe. Esra'nın yardımıyla güç bela arka koltuğa uzandı. Yüzü acıyla çarpılmıştı, iki eliyle incinmesinden korkuyormuş gibi sağ ayağını tutuyor, ''Çok acıyor.'' diye dövünüp duruyordu. Kemal motoru çalıştırırken Esra arkadaşlarına cipin penceresinden seslendi. ''En kısa zamanda size haber veririz.'' Geride kalanlar kaygıyla arkalarından bakarken cip karanlığın içine dalmıştı bile. ''Ayağım ateş gibi yanıyor.'' diye söylendi Elif. ''Pencereden dışarı çıkarsak belki serinler.'' ''Bunun doğru olduğunu sanmıyorum.'' dedi Esra. ''Ne olur, canım çok yanıyor.'' Kemal dayanamadı. ''Pencereden biraz çıkarın, belki rahatlar.'' ''Tamam, gel bakalım, uzat ayağını şöyle. Ama çok çıkarmayalım, Allah göstermesin bir şeye takılır.'' Genç kız sanki acısı sona erecekmiş gibi hevesle uzattı ayağını dışarı. ''Şimdi daha iyi.'' diye mırıldandı rüzgarı hissedince. Esra ayağı acımasın diye altına yumuşak bir destek bulmaya çalışıyordu ki gecenin sessizliği ardı ardına patlayan silah sesleriyle bozuldu. ''Bu da ne?'' diye söylendi Kemal. ''Silah atıyorlar.'' diye yanıtladı Esra. Elif'in bacağına kendi kolunu destek vererek. ''Düğün filan olmasın?'' ''Pek düğüne benzemiyor.'' dedi Kemal. ''Sanki birileri çatışıyor.'' Yüzbaşı ile konuşmaları aklına geldi Esra'nın. ''Merak etme, acı patlıcanı kırağa çalmaz.'' demişti Eşref. ''Yoksa katili mi kıstırmışlardı?'' ''Haklısın, birileri çatışıyor.'' diye mırıldandı Esra. ''Aralarına düşmeyelim.'' ''Sanmam.'' dedi Kemal. ''Öyle olsa bile yolu kesmişlerdir, farkına varırız.'' Böyle söylemesine karşın cipin hızını arttırmaktan kendini alamadı. Yükselmekte olan dolunayın aydınlığında asfalt altlarından hızla akıyor, ağaçlar, boş tarlalar, arada bir görünüp kaybolan nehir yanlarından devrilip gidiyordu. Silah sesleri şimdi daha yakından geliyordu. Anlaşılan çatışma yanından geçmekte oldukları Göven köyünde çıkmıştı. Reşat Ağa'nın öldürüldüğü köy diye düşündü Esra. Asfalttan 500 metre kadar içerideydi köy. Köyden uzaklaşırken silah sesleri de hafiflemeye başlamıştı. Demek ki yüzbaşı yarın her şey açığa çıkacak derken bu akşamki baskından söz ediyordu. Belli ki baskında katili yakalayacaklarını umuyordu. Belki katilin direneceğini bile düşünmemişti. Oysa silah sesleri hala duyuluyordu. İçini bir tedirginlik kapladı. Ya Eşref çatışmada vurulursa? Yok canım, deneyimli bir askerdi o. Silah sesleri Elif'e de acılarını unutturmuştu sanki. Şoka uğramış bir insanın şaşkınlığı içinde dışarıda akmakta olan manzaraya bakıyor, neler olduğunu anlamaya çalışıyordu. Ama şaşkınlığın etkisi geçer geçmez ayağından başlayıp bedenine yayılan o kavurucu sıcaklığı yeniden hissetti. Esra bir yandan onu yatıştırmaya çalışırken bir yandan da ya Eşref ölürse diye düşünüyordu. Niye ölsündü canım? Kim bilir kaç operasyona katılmıştır böyle. Hem adamları kıstırmışlardı, önlem almadan saldırıya kalkacaklarını sanmıyordu. Böyle düşünmesine karşın bir türlü rahatlayamıyor, gözleri inlemekte olan genç kız da, aklı eşrefte silah seslerinin sona ermesini bekliyordu. Ama sesler sona ermiyor, içindeki kaygı onu terk etmiyordu. 15. Tablet. Kral Pisiris babamı kaygılandırıyordu. O kendinden önceki krallara hiç benzemiyordu. Ne Astarus gibi güvensiz ve korkak, ne de Kamanas gibi cesur ve bilgeydi. Pisiris hırslıydı, kurnazdı, kabaydı. Bu nitelikleriyle kısa sürede kentin tartışmasız tek hükümranı olmuştu. Ama bu kent, bu küçük krallık Pisiris'e yetmiyordu. Kentte sayıları giderek artan ve tıpkı Asurlular gibi Sami soyundan gelen Aramiler, onların günlük yaşamdaki etkinlikleri Pisiris'i rahatsız ediyordu. Bir gün Asurluların bu kentin anahtarını Aramilere vereceğini düşünerek için için kendini yiyordu. Onun düşlerinde Büyük Hitit Krallığını yeniden kurmak vardı. Parçalanmış küçük kentler halinde yaşayan Hitit krallıklarını bir araya toplamanın zorluğu bir yana, egemenliği altında yaşadığımız Asur İmparatorluğu'nun buna göz yumacağını sanmak aptallık olurdu. Ama gözünü hırs bürüyen Pisiris bu gerçekleri görmekten çok uzaktı. Kendini yeryüzündeki bütün bilgilerin sahibi olarak gördüğü için de babamın uyarılarını hiç dikkate almıyordu. Bu genç kralın hırsıyla başa çıkamayan zavallı babam, yaklaşmakta olan felaketi sezinliyor ama çaresizlik içinde kıvranmaktan başka elinden bir şey gelmiyordu. Pisiris tarihi, atalarımızın Mısırlılardan öğrendiği dama oyunu kadar basit sanıyordu. Bu yüzden de küçük kurnazlıklarla büyük imparatorluğunu yeniden kuracağı yanılgısını taşıyordu. Damada taşlar hareketsizdi, hangi kareye itersen oraya giderdi. Oysa çevremizdeki krallar en az bizim genç Pisiris kadar akıllı, kendi çıkarlarını gözetecek kadar kararlı ve deneyimli kişilerdi. Pisiris, gökyüzünün fırtına tanrısı Teşup'un, karısı güneş tanrıçası Hepat'ın, oğulları Şaruma'nın ve tanrıça Kupaba'nın yanımızda olduğuna inanıyordu. Çünkü gördüğü düşler, baktırdığı fallar böyle söylüyordu. Oysa Asurlularında Asur, Enlil, Şamaş ve yerin göğün tanrıçası İştar gibi güçlü tanrıları vardı. Ama kendi düşlerinin coşkusuyla sarhoş olan Pisiris, bu gerçekleri unutuyor, kafasındakileri adım adım uyguluyordu. Büyük bir gizlilik içinde mektuplar, anlaşma metinleri yazılıyordu. İlk mektuplar eski Hattina, yeni Amk kralı Unki, Samal kralı Panammu, Gurgum kralı Tarhulara, Milidya kralı Allumari, Kumuh kralı Kuştaşbi, Ke kralı Uriki, Tabal kralı Vaşurme gibi küçük Hitit krallarına yollandı. Hemen tümü Asurluların baskısı altında yaşayan bu krallıkların tepkileri ölçülmeye çalışıldı. Ama gelen yanıtlar son derece temkinliydi. Savaşçıları Asurlular tarafından koyun gibi kesilen, yaşlı genç demeden derileri yüzülen, kazıklara oturtulan, kentleri yakılan bu kralların durup dururken kendilerini ateşin içine atmaya hiç niyetleri yoktu. Pisiris ise bu yanıtlardaki çekimserliği göremiyor, büyük düşünü gerçekleştirmek için gözü kara bir inatla uğraşıyordu. Frigya kralı Midas'la Urartu kralı Sardur'a da mektuplar yazıldı. Ancak bu mektuplar ulaklar aracılığıyla değil, bizzat babam Araras eliyle Asurluların can düşmanı olan bu iki ülkenin kralına ulaştırıldı. Pisiris'in emriyle yanında altından yapılma nakışlı iki altın kupa, altından bir güneş kursu, fırtına tanrısını simgeleyen altından bir boğa, koruyucu tanrımızın simgesi olan gümüşten bir geyik, üzerinde dağ tanrısının iki başlı aslanın, cinlerin bulunduğu tunçtan bir tören baltasıyla değerli armağanlar götüren babam, bu iki kralın niyetlerini de sezinlemeye çalışacaktı. Bu arada Asur İmparatorluğu da unutulmadı. Krallığımızda durumun sakin olduğu görüntüsünü vermek, acımasız Tiglat-Pileser'e kuşkuya kapılıp zamansız bir saldırıya kalkmasını önlemek için vergiler düzenli olarak ödendi, değerli armağanlar gönderildi. Ama bunlar yeterli olmayacak. Küçük kentimiz genç kralımızın hırsı yüzünden zalim Tiglat-Pileser'in hışmına uğramaktan kurtulamayacaktı. O sıralar Aşmunikal'ın aşkıyla sersemlemiş olan ben çok sonra öğrenecektim olanları. 16. Bölüm. Neler olup bittiğini öğrenemeyen Esra'nın aklı köyde silah seslerinde kalmıştı. Telefon açıp karakola sorsa oradakiler ne bilsin? Hem Elif böyle kıvranırken. Cip Antep'in gün görmüş dar sokaklarından geçerek bir tepenin üzerinde kurulmuş olan Azaria Smith adını taşıyan Amerikan hastanesinin taş binasına ulaştığında Elif'in kasılmaları iyice artmıştı. Bereket Timothy akıl edip başhekim David'i aramıştı. Onları kapıda karşılayıp hemen acile aldılar. Saat gecenin 10'u olmasına karşın başhekim üşenmemiş, kalkıp hastaneye kadar gelmişti. İlk müdahaleyi o yaptı. Esra ile Kemal'in kirece kesmiş bembeyaz yüzlerini görünce umut dolu bir gülümsemeyle yanlarına yaklaştı. Korkulacak bir şey yok. Türkiye'deki akreplerin zehirleri genellikle öldürücü değildir. Ancak hastanın bünyesi alerjikse tehlikeli olabilir. Serum bağlamadan önce antialerjik bir iğne yaptım. Yani sizin anlayacağınız işler yolunda. David'in yatıştırıcı konuşmasına karşın Elif, kendimi kötü hissediyorum diye inliyordu. Arkadaşları çare bekleyen gözlerle David'e baktılar. Geç bir alerjik reaksiyon olabilir mi diye söylendi doktor kendi kendine. Hasta yakınlarının gözlerindeki tedirginliği fark edince gülümsedi. Paniklemeyin hemen, hastanın hayati tehlikesi yok. Ama biraz gözetim altında tutmakta fayda var. Geceyi burada geçirsin, belki yarın gece de onu burada tutarız. Ne gerekiyorsa yapın doktor dedi Esra, hiçbir şeyden kaçınmayın. Meraklanmayın, her şeyi yaptık. Zehrin etkisinin geçmesini beklememiz gerekiyor, bu da birkaç saat sürer. Siz de burada kalacaksınız değil mi? Evet, onu yalnız bırakamayız dedi Kemal. O halde 3 yataklı bir odaya alalım hastamızı, siz de ona refakat edin. Minnettar bir ifade belirdi Esra'nın bakışlarında. Çok iyi olur, ilginize teşekkür ederiz. Rica ederim, bizim görevimiz. David'in mavi gözleri Bernd'inkileri çağrıştırıyordu ama bakışlarında ondaki soğukluk yoktu. Timothy ile aynı yaşta olmalarına karşın saçları erken dökülmüş, geniş alnı iyice açığa çıkmıştı. Kemikli yüzüne yakışan ince sakalı, altın çerçeveli gözlüğü ve aydınlık bakışlarıyla bütünleşerek adama entelektüel bir hava veriyordu. Kusura bakmayın, telaştan kendimizi tanıtamadık diyen Esra elini uzattı. Ben, sözünü doktor tamamladı. Esra olmalısınız. Ben de David. Tim sizden bahsetmişti. Ama ne yalan söyleyeyim, bu kadar güzel bir hanımla karşılaşacağımı sanmıyordum. Hafifçe kızarmıştı Esra. Teşekkür ederim. Bana da sizden bahsetmişti. Ben de Kemal dedi genç arkeolog saygılı bir tavırla. Ama içinden Tim'in arkadaşı değil mi hayvan herif anında sulanmaya başladı Esra'ya diye geçiriyordu. Memnun oldum dedi David bütün içtenliğiyle. Buyurun ofisime geçelim, size bir şeyler ikram edeyim. Bu öneri Kemal'in hiç hoşuna gitmemişti. Ben kalayım, Elif'in belki bir şeye ihtiyacı olur. Üstelemedi doktor. Delikanlı hastamızdan ayrılmak istemiyor anlaşılan demekle yetindi yalnızca. O halde buyurun biz gidelim. Koridor sakindi, 2 hasta kapıda sohbet ediyordu. Bir hemşire elinde ilaç tepsisiyle odaları dolaşıyordu. Tim ne yapıyor diye sordu doktor. Doğru dürüst konuşamadık telefonda. Paniklemişti, hemen hastaneye gitmem için rica edip durdu. Ne zamandır görüşemiyoruz, o iyi değil mi? İyi iyi diye yanıtladı Esra. Aklından ekiptekileri aramam gerek diye geçiriyordu. Ama doktora açıklama yapmaktan da geri durmadı. Şu sıralar çok meşgul, çıkardığımız Hitit tabletlerini çözüyor. Öyle olmalı, yoksa arayı açmazdı. Aslında size kızmalıyım, arkadaşımı elimden aldınız. Çarşambadan sonra görüşebilirsiniz, işlerimiz hafifleyecek. Taş merdivenlerden 2. kata çıktılar. Merdivenin yanındaki gösterişsiz ama geniş odaydı David'in ofisi. Amerikalı masaya oturmadan önce "Buyurun şöyle geçin," dedi. Esra adamın gösterdiği koltuğa yerleşirken cep telefonu çalmaya başladı. Hemen açtı telefonu Esra. "Alo, Tim sen misin? Hastaneye geldik. Sağ olsun Mr. David çok yardımcı oldu." "Elif mi? Şimdi daha iyi ama bu gece hastanede yatacak, belki yarın da." "Yok yok, korkacak bir şey yok. Biz bu gece Elif'in yanında kalacağız." "Şey diyecektim, biz gelirken silah sesleri duyduk." "Evet." "Neymiş, anlayabildiniz mi?" "Öyle mi? Ben de çok merak ettim. Biraz zaman geçsin de yüzbaşıyı arayayım bari. Belki o bize neler olduğunu anlatır." "Rica etsem, yarın kazıya sen gider misin? Herkes ne yapacağını biliyor aslında ama yanlarında sen olsan daha iyi olur." "Teşekkür ederim. Yarın yine telefonlaşırız. Hoşça kal, arkadaşlara selam." "Olur, söylerim." "Telefonu çantasına yerleştirirken size çok selam söylüyor," dedi. David'in yüzünde meraklı bir ifade belirmişti. "Ne oldu, çatışma mı var?" "Gelirken silah sesleri duyduk, anlayamadık. Bir gün arayla iki cinayet işlenmiş. Haberlerde izledik. Kim işliyor bu cinayetleri?" "Biz de bilmiyoruz," dedi Esra. "Babam benzer cinayetlerin 78 yıl önce de işlendiğini söyledi." Esra'nın bıkkın göz bebekleri canlanmıştı. "Nasıl?" "Babam yıllar önce aynı yörede aynı biçimde insanların öldürüldüğünü söyledi." "78 yıl önceden bahsettiğine göre babanız çok yaşlı olmalı." "Babam Nicholas 95 yaşındadır ama belleği yerindedir. Benden önce hastanenin başhekimi oydu." "Peki 78 yıl önce kimmiş cinayetleri işleyen?" "Ne yazık ki benim acilen hastaneye gelmem gerekiyordu, ayrıntıya giremedik. Ama bu çok önemli olabilir." "Yani," dedi David anlamaya çalışarak, "78 yıl önce işlenen cinayetlerle bir bağlantı olabilir mi diyorsunuz?" "Belki, babanızla konuşabilir miyim?" "Tabii, buna çok sevinir. Geçenlerde sizin ekipten Bernd, emin olamadı. Bernd'ti değil mi? Şu Alman." "Evet, adı Bernd," dedi Esra. Gözlerini merakla doktora dikmişti. "İşte o geldi. Tim'den duymuş babamı. Yüzyılın başındaki Ermeni olayları ile ilgili sorular sordu." "Bu Bernd de Ermeni olaylarıyla bozmuş aklını," diye düşündü Esra. "Orada burada konuşup duruyor. Bir gün başını belaya sokacak salak." "Babam da bildiklerini söyledi ona," diyerek anlatmayı sürdürdü David. "Ve bir hafta gülümseyerek gezdi bizim ihtiyar. Yaşlılıkta işe yaradığınızı görmek önemli bir moral kaynağı oluyor. Sorun çıkarırsa bile ben onu ikna ederim. Ama hiç sanmıyorum sizin gibi güzel bir hanımla sohbet etmek babamın çok hoşuna gidecek." "Teşekkür ederim," dedi Esra. "Bunu doktorun yaptığı iltifat için mi yoksa babasıyla buluşma olanağı yaratacağı için mi söylediği belli olmadı. "Görüyor musunuz, konuşmaya daldık. Daha size ne içeceğinizi bile sormadım. Antep'te bu çok ayıptır. Konuk her zaman baş tacı edilmelidir." "Teşekkür ederim, soğuk bir şey." "Buzlu çaya ne dersiniz? Buradakiler pek kullanmaz ama bence en iyi serinletici." "Olur," dedi Esra. David çayları söyledikten sonra suçunun hoş görülmesini isteyen bir çocuk gibi mırıldandı. "Belki kızacaksınız ama sigara içebilir miyim?" "Koridorda olmaz ama burada içebilirsiniz. Sıkılmayın canım. Ben de yemeklerden sonra puro içiyorum. İnsan öyle kolay kolay kurtulamıyor bu kızılderili lanetinden." Esra boş gözlerle bakınca, "Efsaneyi duymadınız mı?" diye sordu doktor. "Yerlilerin topraklarını alınca onlar da bizi tütünle lanetlemişler. O gün bugündür lanet sürüyor." Gülerek sigarasını yaktı Esra. Bir nefes çektikten sonra, "Burada sıkılmıyor musunuz?" dedi. "Neden sıkılayım ki? Ben burada doğdum. Beni yaşama bu kent hazırladı. Buradaki çocuklar gibi sokaklarda topaç çevirdim, uzun eşek oynadım. Babamdan gizli Aleben deresinde çimdim, sapanımı belime takıp bostanlarda kuş avladım. Antik kalenin dehlizlerinde, kenti çevreleyen yeraltı mağaralarında dolaştım. Cesaretimi denedim, serüven peşinde koştum. Sonra büyüdüm, tıp eğitimi için Amerika'ya, Houston'a gittim. Avrupa'da, Asya'da metropoller gördüm, küçük kentleri gezdim, farklı kültürlerle tanıştım. Ama Antep'in yüreğimdeki yeri, ilk aşkım bir daha hiç yaşanmayacak o saf, utangaç heyecanı gibi hiç doldurulmadan kaldı. Gördüğünüz gibi sonunda yine buraya döndüm. David'in şairane konuşmasını komik bulmuştu Esra. Ama adamın yüzüne vurmadı. Ya babanız o Amerika'yı hiç özlemiyor mu? Babam da burada doğmuş. Benden önce hastanenin başhekimi babamdı, ondan önce de büyük babam Christian. Tam üç kuşaktır ailemiz bu kentte yaşıyor. Babaannemin, annemin, kardeşimin mezarları burada. Sigarasının külünü küçük sehpanın üzerindeki mermer tabloya silkeleyen Esra, "Hastanenin bu kadar eski olduğunu bilmiyordum," dedi şaşkınlıkla. "Sizin uzmanlık alanınıza girecek kadar olmasa bile çok eskidir," diye açıkladı David. 1878 yılında kente gelen Amerikalı misyonerler tarafından kurulmuş. Hastanenin kapısındaki isim Azaria Smith mi? Yale'i bitirdikten sonra Antep'e o günkü adıyla Ayıntaba ilk gelen doktorlardan. Yale'den mi? Yani bizim Tim'in okulundan. Öyle ama Azaria Smith sanırım 1847'de gelmiş. Ne yazık ki kısa bir süre sonra tifo ya da zatürreye gibi ağır bir hastalığa yakalanarak ölmüş. Onun anısını yaşatmak için hastanemize bu adı koymuşlar. Esra yeni bir soru sormak üzereydi ki kapı vuruldu. Hasta bakıcı buzlu çaylarla içeri girdi. Son derece terbiyeli bir tavırla çayları verdikten sonra "Başka bir arzunuz var mı efendim?" diye sordu. 7 numaralı odadaki hastaya refakat eden bir konuğumuz var. Bak bakalım istediği bir şey var mıymış? Hasta bakıcı çıkınca, "Cehaletimi bağışlayın ama Amerikalılar neden burada bir hastane açma gereğini duymuşlar?" diyerek konuya geri döndü Esra. Buzlu çayından bir yudum alan David, "Protestanlığı yaymak için," diye açıkladı. Geçen yüzyılın başında Amerika'da kimi din adamları Büyük Uyanış adı altında Protestanlık dinini dünya ölçüsünde yaygınlaştırmak için harekete geçmişler. Amaçları gittikleri ülkelerde yardım kurumları, eğitim ve sağlık merkezleri açarak halkla ilişki kurmak, böylece dinlerini yaymakmış. İşte bizim hastanenin kuruluş amacı da buymuş. Hala misyonerlik yapmıyorsunuz değil mi? Hayır hayır diyerek başını salladı doktor. Şimdi yalnızca sağlık hizmeti veren bir kuruluşuz. Laf aramızda benim de dinle aram pek iyi değildir zaten. Tim gibi bir ateist olmasam da İncil'de bahsedilen türden bir tanrının varlığı konusunda ciddi kuşkularım var. Tim'in dini inançları yok mu? Yok tabii, size söylemedi mi? Hititlerin tanrılarını tartışmaktan kendinizinkini konuşmaya fırsat bulamamışsınız anlaşılan. Esra elindeki sigarayı mermer küllükte ezerken öyle olmuş dedi. Sonra başını sallayarak ekledi. Ama Tim'in ateist olduğuna şaşırdım doğrusu.